Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Pek kıymetli dinleyenler, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımızda Buhari'nin namazla ilgili bablarını okuyoruz. Bugün inşallah namazda sağ el sol elin üzerine konur isimli babdayız. Namazda sağ el sol el üzerine konur. Sehl ibn Sa'd radıyallahu anh şöyle buyurmuş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında insanlara namaz kılarken sağ ellerini sol bileklerinin üzerine koymaları emredilirdi. Kim tarafından? Tabii ki Efendimiz tarafından emrediliyor. Namazda kıyam esnasında ayakta dururken sağ eli sol elin üzerine koymak Hanefi, Şafii ve Hanbelilere göre sünnettir. Sünnet olan bir davranış. Elleri bağlamayıp salıvermekse yalnız İmam Malik'in meşhur mezhebi olup Abdullah bin Zübeyr, Hasan Basri ve İbn Sirin'in mezheplerinin de bu olduğu rivayet edilir. Bazen görüyoruz camide, cemaatte yanımızda Maliki mezhebinde olan bazı kardeşlerimizin namaz kılarken ellerini bağlamadıkları, ellerini saldıkları görülüyor. Alışık olmayan insanlar bunu herhalde namaza durmamış zannedebilir. Halbuki o da namazda, ama eli bağlamak onlarda sünnet olmadığı için o şekilde duruyorlar. Eller Hanefilere göre göbeğin altından, Şafilere göre göğsün üzerinden veya altından bağlanır. Bu konuda genişlik vardır. Hangisi yapılsa doğru olur. Bazen insanlar bu konuda birbirlerine ters bakabiliyor. İşte bu eli nasıl bağlıyor? Göbeğinin altından bağlamıyor, üstünden bağlıyor veya üstünden bağlamıyor. İşte kolundan tutuyor, tutmuyor gibi bu hareketlerden dolayı ayrışan, birbirine yan bakan insanlar olabiliyor. Bu doğru değil. Bunların hepsi de mümkündür. Hepsi de sünnettir. Bu konuda genişlik olduğu söyleniyor hadis kitaplarında, fıkıh kitaplarında. Dolayısıyla bu tür sebeplerden dolayı insanlar birbirlerine soğumamalı, birbirlerini kırmamalılar. Daha doğrusu bu konuda biraz daha bilgilenmek gerekiyor ki bilgisi arttıkça insanın daha müsamahakar, daha rahat davranabiliyor. İftitah tekbirinden sonra ne okunur? Namaza duyuruyoruz. Başlangıç tekbiri, iftitah tekbirini alıyoruz tahrime. Ondan sonra ne okunur? Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Nebi Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhuma namaza hep Elhamdülillahi Rabbil Alemin'e başlarlardı. Sesli olarak ilk defa Fatiha okurlardı. Demek ki Sübhaneke veya başka bir duayı, Euzü Besmele'yi içinden çekiyordu. Cehri namazlarda imamın Besmele'yi açıktan okuyup okumaması alimler arasında ihtilaflı bir meseledir. Besmele'yi, hani Şafii mezhebinde Besmele'yi dışarıdan okuyorlar, Hanefiler içlerinden. Bu bile cemaat içinde bazı sıkıntılara sebep olabiliyor. Bu konuda geniş davranmak lazım. Mezheplerin her birinin görüşü haktır, hak mezheplerinin. Dolayısıyla dışından okuyana da bir şey dememek lazım. İçinden okuyana da bir şey söylememek lazım. Bu rivayete göre imam Besmele'yi gizli çekmeli, ardından Fatiha'yı açıktan okumaya başlamalıdır. Demek ki Sübhaneke duası veya benzer dualar var. Efendimizin yaptığı farklı dualar var. Onu içinden okumalı insan. Besmele'yi de içinden okumaya çekmeli. Fatiha'yı dışından okumalı. Cehri namazlarda. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz başlangıçlarında iftitah tekbiriyle kıraat arasında azıcık sükut ederlerdi. Dedim ki ya Resulallah, anam babam size kurban olsun. Tekbir ile kıraat arasındaki şu sükutunuz esnasında ne diyorsunuz? Bakın, yani İslam'ın bütün teferruatı, incelikleri hepsi Peygamber Efendimiz'den öğrenilmiş, sahabe tarafından bize nakledilmiş. Ayetlerden, hadislerden hepsi tek tek çıkarılmış. Hiç kendi başına bırakılmış bir konu yok. Hepsinin mesnedi var, delili var. Burada da işte hafif bir sükut bekleme olunca hemen soruyor Ebu Hureyre radıyallahu anh, ya Resulallah ne okuyorsunuz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: Sübhaneke duası yerine Efendimizin okuduğu diğer dua. İşte Efendimiz bazen Sübhaneke okumuş, bazen bu duayı, bazen farklı bir dua okumuş. Dolayısıyla hangisi okunsa sünnet yerine gelir. Allahümme ba'id beyni ve beyni hatayaya kema ba'adte beynel meşrik vel mağrib. Allahümme nekni minel hataya kema yunakka thawbul ebyadu minel deles. Allahümme gsil hatayaya bil ma'i ve selci vel barat. Allah'ım benimle günahlarımın arasını doğu ile batı arasını açtığın gibi aç. Günahlardan uzak durayım. Allah'ım beyaz kumaşın kir ve pastan temizlendiği gibi beni günahlardan temizle. Allah'ım geçmiş günahlarımı da su ile, kar ile ve dolu ile tertemiz yıka derim. Efendimiz bu şekilde dua ettiklerini söylüyorlar. Sübhaneke duası yerine bazen bu duayı da okumuş Efendimiz. Farz olsun, nafile olsun, namaza giriş tekbiri ile Fatiha arasında bir iftitah duası okumanın meşruiyeti bu ve benzeri hadislerle sabit olmuştur. Yani ayet-i kerimede işaret var. Kalktığında tesbih et buyuruyor ayet-i kerimede. Bu Peygamber Efendimiz'in hadisleri bunu tafsilatlandırıyor, şerh ediyor, tefsir ediyor. Yani namaza kalktığında tesbih et. Yani Allah'a tesbih edecek bir duada bulun, dua et manasında. Bu sebeple Sübhaneke duasını Efendimiz de sünnet kılıyor. Rivayetlere bakıldığında Allah Resulü'nün çeşitli iftitah duaları yapmış oldukları görülüyor. Bunlardan biri de Sübhaneke duasıdır. Sübhanekallahumma ve bihamdik. Bu dua var. Bir de Şafii'den okudukları Veccehtü vecihil fatarat semetel ard duası var. Dolayısıyla farklı dualar oluyor. Burada Efendimizin çok güzel teşbihler yaptığını görüyoruz. İşte beyaz elbisenin yıkanıp temizlendiği gibi kirden pastan benim günahlarımı affet, temizle diye. İşte yağmur suyuyla, dolu suyuyla, kar suyuyla yıka buyurması. Bugün kar ve dolu sularının kirleri daha fazla çıkardığı ifade ediliyor. Bu hadiste ona işaret ediyor olabilir. Normal su değil de Efendimiz'in özellikle kar suyundan, dolu suyundan bahsetmesi. Çünkü kar suyunun daha ince olduğu normal yağmur suyuna göre dolu suyunun da. Dolayısıyla çok daha ince yerlere nüfuz ettiği söyleniyor. Bu sebeple mesela yağmurda ayakkabına su geçmez ama karda geçer. İşte yağmur yağar geçer, toprak tam doymaz. Kar yağdığında daha çok doyar. Kar suyu toprağa daha çok işler. İşte yeraltı kaynaklarına daha çok işler, nüfuz eder gibi. Bu sebeple kar suyunun, dolu suyunun kiri daha çok çıkardığını buradan anlayabiliyoruz. Efendimiz de bu şekilde dua ediyor. Ya Rabbi, benimki günahlarımı diyor sanki kar suyuyla, dolu suyla elbisenin yıkandığı gibi tertemiz eyle diye dua ediyor. Efendimizin günahı olduğundan değil ama bize öğretiyor. Nasıl dua edeceğimizi öğretiyor. Cenab-ı Hakk'a tevazuunu, kulluğunu arz ediyor. Dolayısıyla biz de bu duaları ezberleyip okumalıyız. Namazda gözü kaldırıp imama bakmak. Namazda gözümüzü kaldırabilir miyiz? İmama bakabilir miyiz? Bununla ilgili bir bölüm açmış Buhari Hazretleri. Ebu Mamer şöyle demiştir. Biz Habbab radıyallahu anh'a, Habbab bin Eret sahabi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öğle ile ikindi namazlarında Kur'an okur muydu diye sorduk. Sessiz duruyor, Kur'an okuyor muydu? Evet de. Peki bunu nasıl anlardınız diye sorduk. Sakallarının oynamasından diye cevap verdi. O kadar dikkatli inceliyorlar ki Efendimiz ne yapıyor, ne ediyor, ne kadar yapıyor. İşte şu 50 ayet okuyacak miktarda dururdu falan gibi böyle bu şekilde ölçülerle her şeyi bize, bütün tafsilatı bize nakletmiş sahabiler. Namazda demek ki gözünü kaldırıp imama bakıyordu ki sahabe Peygamberimizin sakallarının oynadığını görüyordu. Buradan anlıyoruz ki demek ki böyle bir bakış namazı bozmaz. Namaz kılarken secde yerine bakmak sünnettir. Namaz kılarken normalde secde yerine bakmak sünnettir. Zira huşuya en uygun hareket budur. Huşulu olması, insanın zihnini toplaması, Cenab-ı Hakk'ın huzurunda olduğunu bilmesi, tefekkür etmesi, buna en uygun davranış secde yerine bakmak. Bazı Hanefi alimleri kıyamda secde yerine, rükuda ayaklara, secdede buruna, teşehhütte kucağa bakmak lazımdı demişlerdir. Demek ki namaz kılarken ayaktayken secde yerine bakılacak. Rüküye varınca ayaklara, secdede buruna bakacak, burnun ucuna, teşehhütte de kucağa bakılacak. İnsan kucağına bakacak. Sünnet olan budur demişler Hanefi alimleri. Bazıları da Kabe'yi müşahede halini bundan istisna tutmuşlardır. Kabe'yi görüyorsa insan direkt Kabe'ye bakabilir. Mescid-i Haram'da namaz kılanlar böyle yapabilir. Kabe'ye görebileceği bir yerde namaz kılan kişinin ona nazar etmesi gerekir. Zira Kabe'ye bakmak ayrıca bir ibadettir demişler. Ancak bazen cemaatin namazın selameti için imamın hallerini ve hareketlerini murakabe edip ona bakması gerekebilir. Uzaktadır, ses gelmiyordur. İmam rüküye gitti mi, kalktı mı diye bakması gerekebilir. Bu durumda ona musamaha gösterilmiştir. Yani bunun dışında böyle çok zorret olmadığı halde gözüyle sağa sola bakması şeytanın namazdan bir şeyler çalmasıdır diye tarif ediyor Efendimiz. Şeytan insanın huşuğunu, huzurunu alıyor, şuurunu alıyor. O esnada insan namazda Cenab-ı Hakk'ı zikredemiyor, düşünemiyor, onun huzurunda olduğunu bir an gafil oluyor, sağına soluna meşgul oluyor. Çünkü göz nereye bakarsa gönül onunla meşgul olur. Dolayısıyla bu da şeytanın namazdan bir çaldığı, kapıp kaçtığı bir şey oluyor, bir nasip pay oluyor. Buna fırsat vermek lazım. İhtiyaç dışında, zarurat dışında secde yerine bakmak sünnete uygun olan davranış oluyor. Namazda gökyüzüne bakmak. Enes İbni Malik radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir defasında namaz kıldırıp mübarek yüzünü ashab-ı kiramına döndükten sonra bazı kimselere ne oluyor ki namaz kılarken gözlerini semaya dikiyorlar burada. Gökyüzüne bakmak demek ki çok makbul karşılanmıyor. Bu husustaki sözlerini o kadar şiddetlendirdiler ki nihayet bunlar ya bu yaptıklarından vazgeçerler ya da gözlerinin nuru alınıp kör olurlar buyurlar. Böyle namazda yukarı bakmak doğru görülmemiş demek ki. Güzel bir davranış olarak görülmemiş. Namaz içinde ister dua ister başka fiilleri eda ederken başı yukarı kaldırıp gökyüzüne bakmak buradaki tehditli nehi ve şiddetli tehditten dolayı mekruh görülmüştür. Yani bazen dua ederken ama Allah'ım diye böyle insan semaya bakabilir. Gökyüzüne bakabilir. Bu namazda mekruh görülmüş. Çünkü Efendimiz şiddetle bunu tehdit etmiş. Gözlerin nuru alınır diye. Çünkü namaz kılan kişinin kıbleye yönelmesi farzdır. Gözleri kaldırmak ise kıbleden bir nevi yüz çevirmek ve namaz vaziyetinden bir dereceye kadar çıkmak demektir. Namaz haricinde dua ederken ise başı kaldırıp semaya bakmak çoğunluk tarafından caiz görülmüştür. Namazın dışında kaldırabilir. Bunda bir problem yok ama namazda kıbleye dönmek, istikbali kıble farz olduğu için önüne bakmak gerekiyor. Zira Kabe namazın kıblesi olduğu gibi gökyüzü de duanın kıblesidir demişler. Namaz kılarken Kabe'ye dön ama dua ederken namaz haricinde gökyüzüne dönebilirsin. Gökyüzü seman duanın kıblesidir. Yani Cenab-ı Hak orada olduğundan değil, gökyüzünde olduğundan değil, Cenab-ı Hak mekandan münezzehtir. Kıble olduğundan. Namazın için Kabe'ye doğru kılıyoruz. Cenab-ı Hak bir işaret belirlemiş. Bu tarafa doğru dönün diye ona doğru dönüyoruz. Yoksa Cenab-ı Hak Kabe'de olduğu için oraya dönmüyoruz. Kıble demek Allah'ın gösterdiği yön demek. O zaman dua içinde sema kıble kabul edilmiş. Dolayısıyla insan semaya dönebilir. Bu Cenab-ı Hakk'ın gösterdiği bir işaret olarak değerlendirilmeli. Yoksa Cenab-ı Hak gökyüzünde de olduğu için semaya dönüyor değiliz. Namazda başı sağa sola çevirmek. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a şöyle demiştir. Allah Resulüne namazda iltifatın, yani başı sağa sola çevirmenin hükmünü sordu. O şeytanın kulun namazından kapıp kaçtığı bir şeydir buyurdular. Namaz kılan kişi sağa sola baktığında şeytan onu meşgul etme fırsatı bulur. Vesvese imkanı bulur. Bak şu nasıl, şu nasıl, bu ne yapıyor, bu ne diyor. Bu durumda o da namazda yanılmaya başlar ve huşu halini kaybeder. Rabbi ile münacatından mahrum kalır ve namazının içi boşalır. Namazın kalitesi düşer. İstenilen bir namaz olmaz. Dolayısıyla namaza sağa sola bakmak şeytanın kapıp kaçtığı bir kısım olarak değerlendirilmiş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından. Namaz kılarken başı kıbleden ayrılacak şekilde çevirmek mekruhtur. Ancak beden kıbleden başka tarafa dönerse o zaman namaz bozulur. İnsanın vücudu kıbleden dönerse namaz bozulur. Ama başı dönerse namaz bozulmuyor. Sadece mekruh olmuş oluyor. Namazın kalitesi düşmüş oluyor. Dolayısıyla namaza başı sağa sola çevirmek, gözü sağa sola çevirmek gerekiyor. Namazda göz secde edilen yere bakması gerekiyor. Kıymetli dinleyenler. Namazda imam ve cemaatin kıraatte bulunması. Cabir İbni Semure radıyallahu anh'ten rivayet şöyle nakledilmiştir. Küfe ahalisinden bazıları valiler olan Sa'd'ı Hazreti Ömer'e şikayet ettiler. Küfe şehri Irak topraklarında bugün. Sa'd bin Ebi Vakkas oraya vali tayin etmiş Hazreti Ömer. Onlar da şikayet ediyorlar. Ömer radıyallahu anh onu azledip yerine Ammar bin Yasir'i vali tayin etti. Küfeliler Sa'd ile ilgili şikayetlerini o kadar ileri götürmüşlerdi ki namazı güzelce kılamıyor bile demişlerdi. Yani bir sahabi hakkında böyle diyorlar. Namazı güzelce kılamıyor. Kendileri sahabi değiller. Sonradan Müslüman olmuşlar. İnsanın haddini bilmemesi böyle bir şey herhalde. Hazreti Ömer ona adam gönderip çağırdı ve ey Ebu İshak, bu adamlar senin namazı güzelce kılamadığını iddia ediyorlar. Sen ne yapıyordun ki diye sordu. Ebu İshak yani Sa'd radıyallahu anh, vallahi ben onlara Allah Resulü'nün namazı gibi namaz kıldırdım ve ondan hiçbir şey eksiltmedim. Nasıl gördüysem öyle kıldırdım. Yatsı namazını veya öğlen ile ikindiyi kıldırırken ilk iki rekatlarda çok dururum. Son iki rekatta hafif tutarım dedi. Ömer radıyallahu anh, senin hakkındaki zannımız da zaten buydu dedikten sonra meseleyi tahkik için birini veya birkaç kişiyi kendisiyle birlikte Küfe'ye gönderdi. Gönderilen zat Küfe ahalisine Sa'd'ın halini sordu. Hiçbir mescit bırakmadan hepsinde insanlara Sa'd'ı sordu ve onlar da hep kendisini methedip hayırla yad ettiler. Mescitleri geziyor. Valiniz Sa'd nasıldır diye. Camideki cemaat. Demek ki o zaman toplumun nabzı camide atıyor. Cemaat orada bir araya geliyor. Orada bütün herkes meseleleri biliyor. İşin merkezi kalbi cami oluyor. Toplumun kalbi camidir. Burada önemli bir hususta halifenin şikayet edilen valiyi bir memuru nasıl derinlemesine soruşturması. Bugün de olması gereken bu hakikaten. Halk bazı valilerden, işte başkanlardan, belediye başkanlarından, görevlilerden, memurlardan şikayetçi oluyor ama onlar hakkında gerekli tahkikat bu şekilde yapılamıyor. Dolayısıyla da insanlar bu sefer öfkeleniyor tabii ki. Hazreti Ömer'in bu tahkikatına örnek almak lazım. Şikayet edilen, yanlış yapan, insanlara haksızlık yapan memurlar, görevliler hakikaten bu şekilde derinlemesine tahkik edilmeli. Gerekirse görevden alınmalı. Bu Hazreti Ömer'in davranışından örnek alınmalı. Nihayet Beni Abs kabilesine ait bir mesle girip yemin ederek herkese bildiği şeyi Allah için söylemeye davet ediyor. Müfettiş. Ebu Sa'de künyesiyle anılan Üsame bin Katade ismine biri ayağa kalkarak madem ki bize yemin ettiğin, ant verdiğin söyleyelim. Sa'd askerin başına geçip harp etmez. Mal taksim ederken eşitlik gözetmez. Hüküm verirken adil davranmaz dedi. Bunun üzerine Sa'd radıyallahu anh, madem ki böyle söyledin, Ben de vallahi senin için üç tane bedduada bulunacağım. Allah'ım, senin bu kulun yalancı ise, riya ve süm'a için kalkıp bunları söylediyse, ömrünü uzun eyle, fakirliğini uzat ve onu fitnelere duçar eyle dedi. Çünkü Sa'd radıyallahu huzurunda, orada Sa'd da var, müfettiş de var, adam kalkıyor, üç tane iddiada bulunuyor. Hepsi de yalan tabii ki. Demek ki bir sıkıntı var o insanlarda, o kabilede. Hazreti Sa'd da madem öyle diyorsun diyor, ben sana üç beddua edeceğim. Sonraları o adama hali sorulduğunda, kocamış, fitneye uğramış, zavallı bir piri faniyim, Sa'd'ın bedduasına uğradım derdi. Demek ki bir gösteriş için, insanların içinde meşhur olmak için, ön çıkmak için bu tür sözler söylemiş, fırsat buldum diye. Sonunda yaşlanmış, işte fitnelere uğramış, fakir bir insan olarak yaşıyor. Bu hadisi rivayet eden Abdülmelik der ki, sonraları onu ben de gördüm, o adamı. Yaşlılıktan kaşları gözlerinin üzerine sarkmış olduğu halde yolda rastladığı kızlara sataşır, onları çimdiklerdi. Fitne, insanlar da onu ayıplıyor ya, bu adam yaşına başına rağmen ne biçim ahlaksızlık yapıyor diyerek o hallere düşmüş. Çünkü yalan söyledi, çünkü iftira attı. Sahabeye iftira attı. Cabir bin Semure radıyallahu anh burada dayısı Sa'd bin Ebi Vakkas'ın başına geçen bir vakayı naklediyor. Dayısının olayını anlatmış. Hazreti Ömer'in Sa'd'ı azletmesi şikayete inandığından değil, azinde maslahat gördüğündendir. Yani insanlar sükunete ersinler diye önce azlediyor. O sırada da İran fetihlerine gönderilecek orduların sevk ve idare mahalli Kufe idi. İran taraflarına devamlı seferler düzenleniyor. Merkez Kufe. Cihada gidecek ordularda söz birliği bulunması, kumandanın etrafında kalp birliği olması lazım geldiği için hem bunu temin hem de Sa'd'ı yanında alıkoyup görüşlerinden istifade etmek maksadıyla bunu yapmıştı. Hazreti Sa'd'da büyük fetihler gerçekleştiriyor İran tarafında. İnsanların görüşlerinde bir bozukluk olmasın diye Hazreti Sa'd'ı azlediyor ki Hazreti Ömer gönülleri ferahlasın insanların diye. Bu azil fitneyi kökünden kazımak için ihtiyaten yapılmıştı. Buhari'ye bu bölüme şu başlık koymuştur. Hazarda, seferde, açıktan okunanda, gizli okunanda olsun, namazların hepsinde imam ve me'mum için Kur'an okumanın vücubu babı. İmam Buhari rivayetlerde hareketli, kendisi de bazı içtihatlarda bulunmuş. Burada Şafiler gibi imamın da okuması gerektiğini, cemaatin de okuması gerektiğini söylemiş. Ancak Hanefi mezhebi daha farklı rivayetlerden hareketle imamın kıraatinin cemaatin kıraatı yerine de geçeceğini, bu sebeple cemaatin okuması gerekmediğini söylemiştir. Ona göre namaz kılarken cemaatin de okuması gerekir. İmam Buhari'ye göre. Hanefilere göre ise cemaatin okuması gerekmez. Zira imamın kıraati cemaatin de kıraatidir. Bir hadisçi malzeme toplar, hadislerin senedini, sıhhatini inceler. Kendisine göre bu hadislerden, rivayetlerden anladığına göre de içtihatta bulunur. Buhari Hazretleri hadiste bir otoritedir. Ama içtihatta Ebu Hanife ondan daha otoritedir. Bir fakih ise olaylara daha geniş bir pencereden bakar. Hem hadisler değerlendirir, hem farklı noktaları, hususları değerlendirir, kıyas yapar. Böyle bir içtihat yapar. Dolayısıyla bir fakihin içtihadı ile bir hadisinin içtihadı bir tutulamaz tabii ki. Burada İmam Ebu Hanife ve onun imam olan talebeleri, fakih olan talebeleri ise farklı bir içtihatta bulunmuşlardır. Onlar da kıraatin, cemaatin kıraat etmesinin gerekmediğini söylemişler. Buhari ve benzerleri bu hadisi delil olarak almış. Hanefiler de başka delillerden hareketle bu hükme varmışlardır. Hanefilere göre 4 rekatlı farz namazların sadece 2 rekatında kıraat farzdır. Son 2 rekatta hasreten Fatiha okumak sünnettir. Burada kişinin Fatiha okumak yerine tesbih ile meşgul olması ve sükut etmesi de caizdir. Ancak eftal olan Fatiha okumaktır. Yani 4 rekatlı farz namazların 4 rekatı farz namazlar, öğle namazının farzı, ikindinin farzı, yatsının farzı. İlk ikisinde kıraat farz, Fatiha ve Zamm-ı Sure. Son ikide ise özellikle Fatiha'yı okumak sünnet. Burada kişinin Fatiha okumak yerine tesbih ile meşgul olabilir, sükût de edebilir. eftar olan Fatiha okumasıdır. Ubade bin Samit'ten nakliline göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Fatiha'tül kitabı okumayanın namazı yoktur. Şafiler göre namaz kılan kişi ister tek başına kılsın, ister imam, isterse cemaat olsun. Namaz da ister gizli ister açık okunan bir namaz olsun. Her rekatta Fatiha okumayan kişinin namazı sahih olmaz. Hanefilere göre ise Fatiha okumak vaciptir. Okunmadığı zaman namaz kamil olmaz. Sahibi de günahkar olur. Ebu Hureyre'nin naklediğine göre bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Şerif'e girmişlerdi. O esnada bir sahabi daha girip namaz kıldıktan sonra Nebi Ekrem Efendimiz'in huzuruna gelip selam verdi. Efendimiz onun selamına mukabelede bulunduktan sonra dön de yeni baştan kıl çünkü sen namaz kılmış olmadın buyurdular. O kimse dönüp önceki gibi namaz kıldıktan sonra gelip Nebi Ekrem'e selam verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine dön de yeni baştan kıl çünkü sen namaz kılmış olmadın buyurdular. Bu durum 3 kere tekrar etti. Nihayet o kimse seni hak ile gönderen Allah'a yemin ederim ki bundan daha güzelini kılamıyorum. Bana doğrusunu öğret ya Resulallah dedi. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Namaza kalktığında tekbir al. Sonra ezberden ne kadar kolayına gelirse o kadar Kur'an oku. Sonra rüküye varıp mutmain oluncaya, yani uzuvların sakinleşip hareketleri duruncaya kadar bekle. Sonra başını kaldırıp tam olarak doğru ol ve bir müddet ayakta bekle. Sonra secdeye varıp sakinleş ve biraz bekle. Sonra başını kaldırıp otur ve sakinleş. Bunu namazının bütününe böylece yap. Tadil-i erkanla, yani yavaşça namazını kıl. Bu hadis fakihler arasında hadisül müsi'i salatehu, yani namazını kötü kılan kimsenin hadisi namıyla meşhur olmuştur. Bazı hadislere böyle özel isimler verilmiş. Bu hadise bakarak namazda tadil-i erkanı farz görenler olmuştur. Namazı tadil-i erkanla kılmak farzdır. Yavaş yavaş kılmak farzdır demişler. İmam Ebu Yusuf bunlardandır. Tadil-i erkan namazın kıyam, rükû ve secde gibi her rüknünü acele etmeden sükûnetle yerine getirmek ve bu rükünleri yaparken uzuvların sakinleşip hareketlerinin bir müddet durmasıdır. Mesela rükudan kalkarken vücut dimdik bir hale gelmeli ve sükunet bulmalı. En az bir kere Subhanallahil Azim, Subhanallahil Azim diyecek kadar ayakta durup ondan sonra secdeye varmalıdır. Secdede ve her iki secde arasında böyle en az bir tesbih miktarı durulmalıdır. Tadil erken İmam-ı Azam ile İmam Muhammed'e göre vaciptir. Çok önemli. Demek ki tadil erkanı terk eden insan vacibi terk ettiği için bilerek terk ederse bu namaza büyük bir eksiklik getirir. Bilmeden terk ederse sehv secdesi yapmak gerekir. İlk görüşe göre tadil-i erkan yapılmaksızın kılınan bir namazı yeniden kılmak gerekir. Tadil-i erkanı farz görenler var. Tadil-i erkanı kılmazsa, yerine getirmezse insan namazı yeniden kılması gerekir. İkinci görüşe göre ise tadil-i erkanı terk eden kişinin sehv secdesi yapması gerekir. Fakat böyle bir namazı yeniden kılmak daha iyidir. Vacibi bilerek terk etmek, vacibi terk etmek, sehv secdesiyle kurtarır ama iade etmek, namazı tekrar kılmak daha iyidir. Böylece ihtilaftan kurtulmuş oluruz. Yani bazısı çünkü farz diyor. Ayrıca kerahatle kılınan namazları da yeniden kılmak vacip görülmüştür. Mekruhtur yani. Kerahatle kılınan, mekruh olarak kılınan namazı da iade etmek vacip görülmüş. Hayatın en kıymetli anları namazda geçen anlardır. Dolayısıyla o anları çabucak bitirmek için acele etmek insanın kârına değildir. Namaz için ayrılan vakti en güzel şekilde değerlendirmek lazım. Kayıp görmemek lazım. Hani bazısı hemen bir önce namazı kılıp işime geçeyim diye düşünüyor. Halbuki namaz için ayrılan vakti öyle görmemek lazım. Namaz için ayrılan vakti en değerli vakit, en önemli iş için ayrılan vakit olarak görmek lazım. O vakte bütün işi, gücü, her şeyi feda etmek lazım. Kıymetli dinleyenler. Dolayısıyla namazda tadil erkene riayet etmek en önemli hususlardan biridir. Bugünkü programımızı burada sona erdiriyoruz. Yeni bir programda görüşmek üzere efendim. Allah'a emanet olunuz.